Ayrım 18.
Son söz taslığı. Bir bilge gibi sakin ve tatlı, lanetli gibi. Dedim ki, severim seni, güzeller güzelim, tatlım. Nice, ruhsuz aşkların, ruhsuz sefihliklerin kendini her yanda, kötülükte, acıda duyuran sonsuzluk zevkin. Bombaların, hançerlerin, şölenlerin, utkuların, melankolik mahallelerin, dayalı döşeli konakların, ahlarla, düzenbazlıklarla dolu bahçelerin, müzikli dualar kusan tapınakların, çocuk umutsuzlukların, üşütük koca karı oyunların, yılgınlıkların, dilsiz ve zifiri karanlık gökyüzünü güldüren sevinç püskürtüleri o şölen fişeklerin, ipeye yayılmış kutsal rezilliğin ve mutsuz bakışlı tatlı rezilliğinin yaydığı lüksle kendinden geçen gülünç erdemin. Kurtulmuş ilkelerin ve kepaze yasaların, sislerin asıldığı kibirli anıtların, güneşin kavurduğu metal kubbelerin, sesleri büyülü tiyatro ecelerin, alarm çanların, sağır eden orkestra topların, burçlar gibi yükselmiş büyülü kaldırımların, seviyi öğütleyen acayipce çalımlı küçük söylevcilerin, orenikular gibi cehenneme dökülen kan dolu lağımların, bilgelerin, giysileri yırtık pırtık yeni soytarıların, altın, erguvan ve yemen taşı giysili meleklerin. Ey sizler, tanığım olun, görevimi yaptım ben, yetkin bir kimyacı gibi ve kutsal bir ruh gibi. Çünkü özünü çıkardım her şeyin, sen çamurunu verdin, ben altına çevirdim. Kötülük çiçeklerinin baskısı için ön söz tasarıları. 1. Ön söz. Fransa bir bayağılık evresinden geçiyor. Paris evrensel budalalığın merkezi ve ışıdığı yer. Molière ve Barangere'ye rağmen Paris'in gelişim alanında böylesine hızla yol alacağı kimin aklına gelirdi? Sanat sorunları, terrae incognitae, bilinmeyen alanlar, büyük adam aptalın tekidir. Kitabım iyilik üretebilirdi, bundan yerinmem. Kötülük üretebilirdi, buna sevinmem. Şiirin amacı, bu kitap kadınlarım, kızlarım ya da kız kardeşlerim için yapılmadı. Anlattığım tüm suçlar bana mal edildi. Kinin ve aşağılanmanın eğlencesi. İşte şiir yazan şairler züğürt tayfasıdır. Et verbum caro factum est. Söz değerli olursa etkilidir. Demek ki şair hiçbir kutbun adamı değildir. Sıradan bir ölümlü olurdu yoksa. İblis, ilk günah, iyi insan. Eğer isteseydiniz zorbanın gözdesi olurdunuz. Tanrıyı sevmek, Tanrı'ya inanmaktan daha zordur. Tersine bu çağın insanları için iblise inanmak, iblisi sevmekten daha zor. Herkes onun hizmetine koşulur ama inanmaya gelince kimse ona inanmaz. Yüce yüceliği iblisin. Benim seçimim olan bir ruh, dekor. Böylece yenilik, ön söz. D'Urville, Rönesans, Gerard de Nerval, hepimiz asılmışlardan ya da asılacaklardanız. 2. Kadınlarım, kızlarım ya da kız kardeşlerim için yazılmadı bu kitap. Komşumun kadınları, kızları ya da kız kardeşleri için de. Güzelliği güzel sözde arayanlara ve bunda çıkarları olanlara bırakıyorum bu işi. Güzel üslubun tutkunu aşağı kalabalıklar kim besler? Bilirim. Yine de insanlığa saygılı olmak, edepli görünmek, işbirliği, kamuoyunu kazanmak gibi hiçbir uydurma, yapay düşünce beni çağımızın anlaşılmayan, acayip dilini konuşmaya, mürekkebe erdemi bulaştırmaya zorlayamaz. Şiirin çiçekli bahçelerini çoktandır bölüşmüş ünlü şairler. Güzelliği kötüden damıtmak eğlenceli ve güç olduğu kadar da hoş bir çaba göründü bana. Özünde yararsız ve de kesinlikle masum olan bu kitap, beni eğlendirmekten ve engelleri aşmayı pek seven zevkimi yerine getirmekten başka hiçbir amaçla kotarılmadı. Bazıları bana bu şiirlerin kötülüğü dokunabilir dedi, sevinmedim. İyi yürekli kimileri de iyi sonuçlar doğuracağını söyledi. Buna da yerinmedim. Kimilerinin endişelenmesine olduğu kadar kimilerinin umutlanmasına da şaşıp kaldım ve bütün bunlar sadece yazın sanatına değin tüm temel kavramların unutulup gittiğini bir kez daha anlamama yaradı. Bazı ünlü çok bilmişler insanın doğal aptallığına hayli katkılarda bulunuyordu elbette. Ama yine de uydumuzun gelişim yolunda böylesine hızla yürüyebileceğini hiç sanmazdım. Dünyamız tinsel adamın hor görüsünde tutkunun şiddetini veren yoğun bir bayağılık kazandı. Ancak unutulmamalı ki avunun bile delemeyeceği mutlu zırhlar da var. İlk niyetim çeşitli eleştirileri yanıtlamak ve aynı zamanda çağdaş ışığın tümüyle karanlığa gömdüğü bazı çok sade sorunları açıklığa kavuşturmaktı. Şiir nedir? Amacı nedir? İyi ile güzel arasındaki fark, kötüdeki güzellik, ritim ve uyakın insandaki olumsuz tek düzelik, bakışın ve şaşırtan gereksinimini yanıtlaması, üslubun konuya uyarlanması, esinlenmenin yararsızlığı ve tehlikesi ve bunun gibi. Ama bu sabah bazı gazeteleri okuma gafletinde bulundum. Birden 20 gök ağırlığında bir uyuşukluk çöktü üstüme ve her ne olursa olsun, her kime olursa olsun bir şeyler açıklamanın korkunç yararsızlığını duyumsadım. Bilenler zaten anlıyor beni. Anlamayanlara ya da anlamak istemeyenlere bir şeyler açıklamaya çalışmak ise boş bir çaba olurdu. C.B. 3. Belirli bir dizi çaba sonucunda belli oranda bir özgünlüğe nasıl erebilir sanatçı? Şiir, kökleri insan ruhunda hiçbir klasik kuramın belirtmediği kadar derinliklere dalan bir düzgün söyleyiş aracılığıyla müzikle nasıl yakınlık kurar? Fransız şiiri nasıl Latince ve İngilizce dilleri gibi gizemli ve değeri bilinmemiş bir düzgün söyleyişe sahip olabiliyor? Her sözcükte kaç uyak olduğunu tam bilmeyen bir şair herhangi bir düşünceyi açıklama yeteneğinden niçin yoksundur? Şiir tümcesi yatay çizgiyi, çıkan doğru çizgiyi, inen doğru çizgiyi niçin öykünebilir? Ve böylece müzik sanatı ve matematik bilimiyle yakınlık kurar. Şiir tümcesi niçin göğe doğru, soluğu kesilmeden dimdik çıkabilir ya da ağırlığının kazandırdığı hızla cehenneme doğru dimdik inebilir? Sarmalı izleyebilir, parabolü ya da bir dizi üst üste açılar çizen kırık çizgiyi betimleyebilir. Her tatlılık ya da üzüntü, her mutluluk ya da korku duygusunu açıklayabilme olanağıyla, herhangi bir ismin benzer ya da zıt herhangi bir sıfatla birleşmesiyle şiirin resim, mutfak ve kozmetik sanatlarına bağlanması. Benim ilkelerime dayanarak ve 20 derste öğretebileceğim bilgiler sayesinde nasıl her insanın bir benzerinden daha çok yuhlanmayan bir trajedi ya da bilinen her destan kadar sıkıcı uzunlukta bir şiir döktürebileceği. Güç bir çaba bu kutsal duyarsızlığa doğru yükselebilmek. Zira övgüye değer çabalarıma rağmen demokrasiye yönelik bazı dal kavuklukların, konumun hazinliğini şirin göstermek amacı güden bazı pisliklerin, kimi yerlerde surata süzülmüş bir düzgün gibi kanıtladığı üzere, çağdaşlarımca beğenilme arzusuna ben bile karşı koyamadım. Ama sayın gazeteciler bu tür okşamalara karşı nankör göründükleri için yeni baskıda bunların izini olabildiğince ortadan kaldırdım. Yöntemimin yetkinliğini yeniden doğrulamak amacıyla bu yöntemi gelecek sefer ne olduklarını hiçbir zaman bilmediysem de sofuluk kıvançlarının ve askeri utkumun verdiği esrikliğin övülmesine uygulamayı düşünüyorum. Alıntılarla ilgili not. Thomas Gray Edgar Poe 2 bölüm. Longfellow 2 bölüm. Stas. Virgil bütün Andromak bölümü. Esikle Victor Hugo. 4. Belki eski notlara katılabilir. Anlaşılmamakta ya da çok az anlaşılmakta da bir zafer payı varsa, hiç böbürlenmeden diyebilirim ki, bu küçük kitapla ben bu zaferi kazandım. Üstelik bir çırpıda hak ettim. Çeşitli yayımcılara birkaç kez sunulup nefretle reddedilmiş, çok saçma bir yanlış anlama sonucu, 1857'de kavuşturulup budanmış, sessiz geçen birkaç yılda yeniden gençleşip çoğalmış ve güçlenmiş, benim kayıtsızlığım yüzünden yeniden kayıplara karışmış ve son günlerin esin perisiyle bir türlü anlaşamayan bu ürün, birkaç yeni güçlü kalem darbesiyle dirilip canlanmış olarak budalalık güneşinin karşısına üçüncü kez çıkmak cesaretinde bulunuyor. Suçlusu ben değilim. Halkın tiksintisine meydan okuyacak kadar kendi gücüne inanan inatçı bir yayıncı. Büyük bir şair olan dostlarımdan biri, daha işin başında bu kitap ömür boyu çektirecek size, başlıca çabanız olacak demişti. Gerçekten de şimdiye dek karşılaştığım şeyler onun haklı olduğunu gösterdi. Ne var ki ben, kinden kıvanç, hörgörüden övünç duymayı bilen o mutlu karakterlerden biriyim. Budalalıklara şeytanca tutkun zevkim sayesinde, iftira hangi değişik kılıkla karşıma çıkarsa çıksın, özel bir haz duyarım ondan. Kağıt gibi dümdüz, su gibi yalın, Kudas ayinindeki kız gibi sofu, kurban gibi zararsızım ama yine de bir sefih, bir ayyaş, bir zındık ve bir katil yerine konmak beni kızdırmazdı. Yayıncım bu kitabı niçin ve nasıl hazırladığımı, amacımın, araçlarımın, yöntemimin ne olduğunu açıklamamın hem benim hem kendisi için yararlı olabileceğini ileri sürüyor. Böyle bir eleştirel çalışma, güzel söz sanatına tutkun ruhları eğlendirmeye yarardı kuşkusuz. Salt onlar için ileride böyle bir çalışma yaparım belki. Belki bir düzine kadar da bastırırım. Ama konuya derinlemesine baktığımızda tüm okurlar açısından böyle bir çabaya girmek gereksiz değil mi? Bilen zaten biliyor ya da sezinliyor. Bilmeyenlere gelince ne yazarsan yaz zaten anlamayacaklar. Bir sanat nesnesinin inceliklerini, temel kavramlarını halka açıklamaya, öğretmeye kalkarak gülünç duruma düşmek istemem ve bundan çok korkarım. Bir kararnameyle bütün Fransızları hemen zengin edebileceklerini, erdemli kılacaklarını sanan şu ütopyacıların yerine konmaktan ödüm kopar. Ayrıca çok iyi, çok yüce bir nedenim de var. Böyle şeylerden hiç hoşlanmam, canım sıkılır. Kalabalığı giysileri hazırlayan terzi kadının, dekoratörün işliklerine, tiyatro oyuncusu kadının evine götürüyor muyuz? Bugün çılgın, yarın kayıtsız bir halka oyunların püf noktasını açıklıyor muyuz? Prova sırasında ne gibi düzeltmeler, değişiklikler ve yeni buluşlar yapıldığını, yapıtın bileşimindeki kaçınılmaz şarlatanlığa ve dolaplara, içgüdü ve özdenliğin hangi oranlarda katıldığını söylüyor muyuz? Yırtık kumaş parçalarını, yüze sürülen boyaları, makaraları, zincirleri, değişiklikler ve düzeltmeleri, karalamaları, kısaca sanatın tapınağını oluşturan bütün o gariplikleri halkın gözleri önüne seriyor muyuz? Ayrıca bugün canım böyle şeyler yapmak hiç istemiyor. Birilerine bir şeyler kanıtlamak, birilerini şaşırtmak, eğlendirmek, inandırmak gibi bir arzum yok. Sinirliyim, keyifsizim. Tüm dileğim iyice bir dinlenebilmek ve gecenin sürüp gitmesi. Ben şarap ve afyonun çılgın şehvetlerinin şairi, yeryüzünde bilinmeyen ve o kutsal eczacının bile sunamayacağı bir iksire susamışım sadece. İçinde ne yaşamın, ne ölümün, ne isteğin, ne hiçliğin bulunduğu bir iksire. Hiçbir şey bilmemek, hiçbir şey öğretmemek, hiçbir şey istememek, hiçbir şey duyumsamamak, yalnızca uyumak ve uyumak. Bugün tek dileğim işte bu. Alçakça ve tiksindirici ama özden bir dilek. Yine de yüce bir zevk bize kendimizle çelişmekten çekinmemeyi öğrettiği ve dışlanması gereken biri olmadığımı, kimilerine kendimi sevdirebildiğimi, şu an adını anımsamadığım basılı bir paçavranın tersini ileri sürmesine rağmen, yüzümün korkunç çirkinliğini yüreğimin belki de taşımadığını, yansız bir okurun bilmesi için en çok değer verdiğim bazılarının yargılarını, sevgi gösterilerini bu rezil kitabın sonunda bir araya getirdim. Yani az rastlanır bir cömertlikle eleştiren beyler, cahillik giderek arttığı için öykündüğüm yapıtları işte kendim açıklıyorum. 3. kaset, 2. yüzün sonu.